Ayrım 2, Kabil, Jose Saramago, sayfa 20. İlk barınakları dar bir mağara oldu. Daha doğrusu mağaradan çok bir oyağa benziyordu. Sığınacak bir yer aramak için umutsuzca dolanırlarken, cennet bahçesinin kuzeyinde kayalık bir tümseyin içinde keşfettikleri basık bir yerdi burası. Yılın hangi dönemi olursa olsun, gece gündüz sabit kalan ısısının, alışkın oldukları değişmez yumuşaklığına hiç benzemeyen bir güneşin acımasız yakıcılığından nihayet korunabildiler. Isısı ve pis kokusuyla soluklarını kesen kaba postları çıkarıp ilk çıplaklıklarına geri döndüler. Ama vücutların nazik bölgelerine, bacakların arasında az çok korunaklı kalan yerlerine dış saldırılardan korumak için en kısa tüylü, en ince derileri kullanarak kadınlar için olduğu kadar erkekler için de aynı biçimde olan ve daha ileride etek denecek şeyi icat ettiler. İlk günler çiğneyecek bir parça kuru ekmek bile olmadığından açlıkla tanıştılar. Cennet bahçesi meyve bakımından çok verimliydi. Zaten yenebilecek başka bir şey yoktu. Doğası gereği kanlı etle beslenmesi gereken, çünkü dünyaya etobur olarak gelmiş hayvanlar bile ilahi dayatma sonucu aynı tatmin etmeyen melankolik diyete tabiydiler. Efendinin bir hokkabaz gibi parmaklarını şöyle bir şıklatarak ortaya çıkardığı postların nereden geldiğini bilmiyoruz. Bunlar hayvan postuydu, hem de büyük hayvanlar. Ama bilin bakalım onları kim nerede öldürüp derilerini yüzmüştü. Oranın yakınlarında tesadüfen su vardı. Ama bu kaynağını cennet bahçesinden alan ve ardından dört kola bölünen, birisi bol altın bulunduğu söylenen bir bölgeyi sulayan, bir diğeri kuş ülkesini kuşatan, bol sulu, nehre hiç benzemeyen bulanık bir dereydi. Günümüz okurlarına ne kadar olağan dışı gelse de diğer iki kola hemen Fırat ve Dicle adları verilmişti. Çölün dikenleri ve çalıları arasından kendine zar zor yol açan mütevazı nehre bakınca, gürül gürül sulu ünlü ırmağın yeryüzü cennetinde yaşamı daha sevimli kılmak için efendinin kendisi tarafından imal edilmiş bir optik yanılsama olması fazlasıyla muhtemeldi. Her şey mümkündür, her şey mümkün. Elbette Havva'nın aklına gidip Kerubi'den cennet bahçesine girme ve birkaç gün daha açlığa direnmelerini sağlayan bir iki meyve toplama izni istemek gibi çılgınca bir fikir gelmesi de dahil. Bir kadın kafasında tasarlanmış yordamın sonuçları karşısında her erkek gibi kuşkulu olan Adem, oraya tek başına gitmesini ve hayal kırıklığı yaşamaya hazır olmasını söyledi. Ateşten kılıcıyla kapıda devreye gezen bu nöbetçi, ikinci ya da üçüncü dereceden ağırlığı olmayan ve otoritesiz rastgele bir melek değil, sahici bir kerubidir. Efendinin verdiği emirlere itaat etmemesini nasıl beklersin diye mantıklı bir soru sordu. Bilmiyorum ve denemediğim sürece de bilmeyeceğim. Ya hedeflerine ulaşamazsan, hedeflerime ulaşamazsam tek kaybedeceğim oraya gitmek ve oradan geri dönmek için attığım adımlar ve ona söyleyeceğim laflar olur cevabını verdi. Evet, ama eğer Kerubi bize efendiye ihbar ederse başımıza bela açılır. Şu ankinden daha fazla bela olmaz. Hayatımızı kazanma imkanımız yok, dişimizin kovuğuna koyacak bir şeyimiz yok, başımızı sokacak damımız yok, giysi demeye layık bir şey yok, başımıza başka ne gibi bir bela gelebilir bilmiyorum. Efendi bizi cennet bahçesinden kovarak zaten cezalandırdı. Daha kötü bir şey hayal edemiyorum. Efendinin ne yapıp ne yapamayacağını hiç bilmiyoruz. Eğer böyleyse onun niyetini açıklamaya zorlayabiliriz. Bize söylemesi gereken ilk şey neden ve ne amaçla bize bunu yaptığıdır. Delisin sen. Ödlek olmaktansa deli olmak daha iyidir. Bana saygıda kusur etme diye bağırdı Adem. Öfkeyle, ben korkmuyorum, korkak değilim. Ben de değilim. Demek ki eşitiz, tartışmaya devam etmek gereksiz. Evet, ama unutma ki emreden benim. Evet, efendi böyle buyurdu diye onayladı Havva ve hiçbir şey söylememiş gibi buruşturdu yüzünü. Güneş gücünü biraz yitirdiğinde Havva eteğini düzeltti ve en hafif postlardan birinin omzuna atıp yola koyuldu. Gören olsa iki dirhem bir çekirdek diyebilirdi. Öyle yola koyuldu. Yine de serbest, sütyensiz göğüslerin adımların ritmine uyup sallanmasını engelleyemedi. Bunu engelleyemezdi. Engellemeyi de düşünmedi zaten. Göğüslerini cezbedebileceği kimse yoktu ortada. O dönemde memeler yalnızca süt vermeye yarıyordu. Başka bir şey değil. Kendisine şaşırmıştı. Kocasına kaygısızca kelimelerini seçmek zorunda kalmadan, yalnızca durumun gerektirdiğine inandığı şeyi söyleyerek cevap verişindeki bu laubalilik onu şaşırtmıştı. İçinde sanki başka bir kadın barınıyordu. Ne efendiye, ne de onun saptadığı bir eşe tabi olan, söz konusu efendinin deyim yerindeyse ağzının dibine tıkıştırdığı dili ve konuşma dilini tam anlamıyla kullanmaya nihayet karar vermiş bir dişi. Suyun serinliğinin damarlarında yayıldığını hissederek dereden geçerken, Zihninden de mutluluk benzeri bu kelimeye fazlasıyla benzeyen bir şeyler geçiyordu. Midesinden bir uyarı geldi. Olumlu duygular tadacak zaman değildi. Sudan çıktı, acı küçük meyveler topladı. Bunlar besleyici olmasalar da yeme ihtiyacını uzun süre değil ama bir süre için gideriyordu. Cennet bahçesi artık yakındadır. En yüksek ağaçların tepeleri tek tek fark edilir. Havva, öncekinden daha yavaş ilerlemektedir. Ama kendini yorgun hissettiğinden değil. Adem eğer orada olsaydı, kesinlikle Havva ile dalga geçerdi. Pek cösurmuş, pek. Sonuçta korkudan ödü patlıyor. Evet, korkuyordu. Başaramamaktan korkuyordu. Nöbetçiyi ikna edecek yeterli sözü olmamasından korkuyordu. Hatta öylesine cesaretini yitirmişti ki, çok alçak sesle şunu söylediği bile oldu. Eğer bir erkek olsaydım, her şey daha kolay olurdu. İşte Kerubi, ateşten kılıç sağ elinde kötücül bir ışık gibi parıldıyor. Havva göğsünü iyice örttü ve ilerledi. Ne istiyorsun diye sordu melek. Açım, cevabını verdi kadın. Burada senin yiyebileceğin hiçbir şey yok. Açım diye ısrar etti. Kocan ve sen cennet bahçesinden efendi tarafından kovuldunuz. Hüküm kesin, geri çekil. Girmeye çalışırsan beni öldürecek misin diye sordu Havva. Efendi beni bu yüzden nöbetçi dikti. Benim soruma cevap vermedin. Aldığım emir bu. Beni öldürmek mi? Evet. O halde bu emre uyacaksın. Kerubi cevap vermedi. Kolunu salladı. Ateşten kılıç bir yılan gibi tısladı ve cevabı bu oldu. Havva bir adım atıp ilerledi. Dur dedi Kerubi. Beni öldürmelisin. Durmayacağım. Ve bir adım daha attı. Sen burada kimsenin arzulamayacağı çürük meyvelerle dolu bir bahçeyi bekleyip duracaksın. Tanrı'nın meyve bahçesini. Efendinin meyve bahçesini diye ekledi Havva. Ne istiyorsun diye tekrar sordu Kerubi. Bu tekrarın zayıflık işareti olarak yorumlanacağını anlamamış gözüküyordum. Tekrar ediyorum, açım. Sizin çoktan uzaklaşmış olacağınızı sanıyordum. Nereye gidecektik diye sordu Havva. Bilmediğimiz bir çölün ortasındayız. Bu son günlerde yaşayan tek bir canlının geçmediği bir çöl. Bir delikte uyuduk, ot yedik. Efendinin vaat ettiği gibi ve ishal olduk. İshal de ne diye sordu Kerubi. Ödümüz bokumuza karıştı denebilir. Efendinin bize öğrettiği söz dağarcığı zengin. İshal olmak ya da ödün bokuna karışması, bu ifadeyi tercih edersen, içindeki boku tutamamak anlamına gelir. Ne olduğunu bilmiyorum. Melek olmanın avantajı bu dedi Havva ve gülümsedi. Gülümseyişi meleğin hoşuna gitti. Gökyüzünde de çok gülümseniyordu ama her zaman meleksi bir şekilde ve hafif bir hoşnutsuzluk ifadesiyle birlikte. Sanki mutlu olmaktan özür diler gibi, tabii buna mutluluk denebilirse. Havva söz düellosunu kazanmıştı. Geriye beslenme düellosunu kazanmak kalmıştı. Kerubi, sana bir iki meyve getireceğim ama kimseye söyleme dedi. Ağzımı açmam. Amam, kocam her koşulda haberdar olacaktır. Yarın onunla birlikte gel, konuşmamız gerek. Havva, omzundaki hayvan postunu kaldırdı ve meyveleri getirmek için bunu kullan dedi. Gövdesinin üst kısmı çıplak kalmıştı. Kılıç, ani bir enerji hücumuna uğramış gibi daha güçlü tısladı. Kerubi, aynı enerjiyle bir adım ileri attı. Aynı enerjiyle sağ elini kaldırdı ve kadının göğsüne dokundu. Başka hiçbir şey olmadı. Başka hiçbir şey olamazdı. Melekler, melek kaldıkları sürece her türlü tensel ilişki onlara yasaklanmıştır. Yalnızca düşmüş melekler, kimi arzularlarsa ve kim onları arzularsa birleşmekte özgürdürler. Havva gülümsedi. Elini meleğin elinin üzerine koyup hafifçe göğsüne bastırdı. Vücudu kir kaplıydı. Tırnakları sanki toprak kazmakta kullanılmış gibi simsiyahtı. Saçları sarmaş dolaş olmuş yılan balıkları yuvasına benziyordu. Ama kadındı o, tek kadın. Melek çoktan bahçeye girmişti. En besleyici, en sulu meyveleri seçmek için epey bir oyalandı ve sonunda ağır bir yükün altında iki büktüm bir halde geri geldi. İşte bunlar senin, dedi ve Havva ona sordu. Senin adın ne? O cevap verdi. Benim adım Azrail. Meyveler için teşekkür ederim Azrail. Efendinin yarattığı varlıkların açlıktan ölmesine izin veremem. Efendi sana müteşekkir olacaktır. Yine de ona söz etmesen iyi olur. Kerubi işitmemiş gibi yaptı ya da gerçekten işitmemişti. Havva'nın içi dolu hayvan postunu sırtına almasına yardım etmekle meşguldü. Bir yandan da şöyle diyordum. Yarın Adem'le birlikte gel, bilmeniz gereken bazı şeyleri konuşuruz. Geleceğiz cevabını verdi Havva. Ertesi gün Adem karısını eşlik etti ve birlikte cennet bahçesine geldiler. Havva'nın inisiyatifiyle derede ellerinden geldiğince yıkandılar ama ellerinden gelen hiç demesek de pek azdı. Çünkü sabunsuz su zavallıca bir temizlik yanılsamasıdır. Toprağa oturdular ve Kerubi, Azrail'in zaman kaybedecek türden biri olmadığını hemen anladılar. Yeryüzünde mevcut tek insan varlıkları siz değilsiniz diye söze başladı Kerubi, Azrail. Biz yalnız değil miyiz?" diye haykırdı Adem şaşkınlıkta. "Söylemiş olduğum şeyi tekrarlamaya beni mecbur etmeyin. Bu varlıkları kim yarattı? Neredeler? Her yerde." "Onları da biz yarattığı gibi efendim yarattı?" diye sordu Havva. "Cevap veremem. Ve eğer soru sormakta ısrar ederseniz konuşmamız anında sona erer. Herkes işine geri döner. Ben cennet bahçesinin bekçiliğine, siz de mağaranıza ve açlığınıza. Bu durumda hemen ölürüz," dedi Adem. "Kimse bana çalışmayı öğretmedi. Ne toprağa kazabilirim ne de ekebilirim. Çünkü ne çapam var ne karabasanım. Bunlar olsaydı da kullanmayı öğrenmem gerekirdi. Ama bu çölde bana bunu öğretecek kimse yok. Sonuçta önceden olduğu gibi toprak olsaydık, iradesiz ve arzusuz olsaydık daha şanslı olurduk." "Kitabın orta yerinden konuştun," dedi Kerubi. Ve Adem hiç öğrenim görmemişken kitabın orta yerinden konuştuğu için mutlu oldu. Sonra Havva sordu. "Madem ki başka insan varlıkları da var, efendi bizi neden yarattı?" "Efendinin niyetine akıl sır ermediğini biliyor olmalıydınız. Ama eğer yarım ağızla söylenmiş bir şeyi iyi anladıysam bir deney söz konusu." "Biz bir deney miyiz?" diye haykırdı Adem. "Bir deney ha? Ne amaçla?" "Müspet ilmini bilmediğim bir şey hakkında konuşma riskini göze alacak değilim. Bu konuda susması için efendinin kendi nedenleri kesinlikle vardır. Biz bir konu değiliz. Biz nasıl yaşayacağını bilemeyen iki kişiyiz," dedi Havva. "Sözlerimi henüz tamamlamadım," dedi Kerubi. "Konuş o halde. Ağzından da iyi bir havadis çıksın. En azından bir tane. Dinleyin. Buraya yakın bir yerde pazara gidip gelen kervanların zaman zaman geçtiği bir yol var. Benim fikrim duman çıkaracak bir ateş yakmanız çok fazla duman. Uzaktan fark edilecek şekilde. Ateş yakacak bir şeyimiz yok," diye sözünü kesti Havva. "Senin yok ama benim var." "Ne?" "Bu ateşten kılıç. Nihayet bir işe yarayacak. Alevli ucunu kuru dikenlere ve samanlara yaklaştırmak yeter. Böylece aydan bile görünebilecek bir ateşiniz olur. Uzaktan geçen bir kervan ise haydi haydi görür. Ama ateşin etrafa yayılmamasına dikkat etmeniz gerek. Bir ateş yakmak başka bir şeydir. Tamamen alev almış bir çöl başka şey. Sonunda cennet bahçesi bile tutuşabilir ve ben de işimden olurum. Ya insanlar koşup gelmezse?" "Koşarlar, koşarlar, sakin olabilirsin," cevabını verdi Azrail. "İnsan varlıkları doğaları gereği meraklıdır. Onlar da ateşi kimin, ne amaçla yaktığını öğrenmek isteyeceklerdir. Ya sonra?" diye sordu Adem. "Sonra size kalmış. Ben daha fazla bir şey yapamam. Kervana kavuşmanın yolunu bulun. Sizi sadece yiyecek karşılığı yanlarına almalarını isteyin. Eminim ki bir tabak mercimek karşılığında dört kol herkes için iyi bir pazarlık olur. Sözleşme yapan içinde, yapılan içinde. Sonra ateşi söndürmeyi sakın unutmayın. Böylece ben de sizin gittiğinizi öğrenirim. Sen de bilmediklerini öğrenme fırsatı bulmuş olursun Adem." Plan mükemmeldi. Gerçekten esirgeyici davranan kerubiler vardır dünyada. Efendi en azından bu deneyde kendi yarattıklarının geleceğiyle hiç ilgilenmemişken, onları cennet bahçesinden uzakta tutmakla görevli bekçi melek olan Azrail, onları Hristiyanca karşılamış, yiyeceklerini garanti etmiş ve özellikle değerli pratik fikirler sayesinde onları yaşama donanımlı kılmıştı. Beden için ve dolayısıyla ruh için gerçek selametin yolunu açmıştı onlara. Adem'le Havva minnet dolu sözler ettiler. Hatta Havva Azrail'i kolları arasına sıkarken gözlerinden birkaç damla yaş bile akıttı. Bu sevgi gösterisi kocasının hiç hoşuna gitmedi. Bir süre sonra dudaklarını yakan soruyu daha fazla içinde tutamayarak sordu. "Karşılığında bir şey mi verdin ona?" "Bir şey mi? Kime?" dedi Havva. Kocasının neyi ima ettiğini gayet iyi biliyordu. "Kim olabilir? Ona, Azrail'e," dedi Adem. Sorusunun birinci kısmını ihtiyat gereği es geçerek "Bir kerubi o, bir melek," cevabını verdi Havva. Ve daha fazlasını söylemeyi gerekli görmedi. Cinsiyetler savaşının o gün başladığı düşünülmektedir. Kervanın gelmesi 3 hafta sürdü. Elbette bütün kervan kalkıp da Adem'le Havva'nın yaşadıkları mağaraya kadar gelmedi. Yalnızca 3 kişilik bir öncü muhafız birliği geldi. Onların da çalışma sözleşmesi pazarlığı yapmaya yetkisi yoktu. Ama bu bedbahtlara merhamet ederek eşeklerinin sağrısını onlara yer verince onlar da bindiler. Kararı kervan başı verecekti. Bu kuşkuya rağmen yola çıkarken kapıyı kapayan biri gibi Adem ateşi söndürdü. Son duman kıvrımı atmosferde kaybolduğunda Kerubi de "İşte gidiyorlar, iyi yolculuklar," dedi. İkinci ayrımın sonu, sayfa 27.